Mopushane Çeşmesi 23. ayrım sayfa 395. Siyasiler Koğuşu. Mopushane'nin bir de siyasi hükümlüler dünyası var. Siyasileri öteki hükümlülerden ayrı tutuyorlar. Mopushane'nin bahçesinde tam orta yere tahtadan bir baraka kurulmuş. Siyasi hükümlülerin ömrü bu barakanın içinde ve çevresinde geçiyor. Siyasilerin ötekilerle ilişki kurmaları kesin olarak yasak edilmiş. Adi suçlular siyasilere şöyle uzaktan bir selam verecek olsalar bile kızılca kıyamet kopuyor. Soruşturma açılıyor. Savcılar gidip geliyorlar, sorgular, ifadeler ve tutanaklar. Siyasi hükümlülerin sokaktan yahut kantinden sağlanacak gereçlerini gardiyan alıp getiriyor. Koğuşun kapısında her vakit bir nöbetçi gardiyan duruyor. Onlara göz kulak oluyor. Siyasi hükümlülerin içinde her çeşit adam var. Doktor, gazeteci, profesör, şoför, hamamcı, eczacı, talebe, tüccar, çoban, mimar, hafız, kemancı, rençber. Bunların suçları da türlü türlü. Komünistlik, casusluk, sabotaj, gizli emniyet kurma, hilafet kurmaya kalkışma, anayasayı değiştirme, meclisi düşürme, Nakşibendi ayini yapmak, meclise ezan okumak, kanunlara sövmek, Nazi selamı vermek, duvarlara orak, çekiç resmi yapmak, mimli şairlerin şiirlerini yüksek sesle okumak. İsimleri de şöyle: Baron Osten, Doktor Engelman, Jonas Pal, Yanni Mavrojotis, Gebeş Hristo, Rifat Kaptan, İsmail Çankaya, Yüzbirlik Mustafa, Cimdallı Hüseyin, Beyrutlu Abdülmuin, Şerhülislam Kadri Bey, Viyana Arslanı Hans, Bunak Levi, Bağdat Maçabeli, Bitirim Dellalato, Çerkes Sadık gibi. O yıl sıcaklar birdenbire bastırmıştı. Çoğu bundan memnundu. Siyasilerden Prens Marco bir gün akşamüstü tahta barakanın yanında mercimek pişiriyordu. Biraz parası olduğu için küçük bir tencere uydurmuş, sonra gaz tenekesini ortasından kesip içine çamurlu kiremit döşeyerek bir mangal yapmıştı. Mercimeğin nasıl pişirildiğini bilmiyordu ama mapushanedeki deneyleri olanlardan sorup öğrendi. İlkin tencerenin içine kaşıkla yağ koymak gerekirmiş. Soğanları küçük küçük doğrayıp pembeleşinceye kadar kavurmalıymış. Sonra da uzun lafın kısası, kısacası can sıkıcı bir iş ama yaşamak için gerekli. Elindeki tahta kaşıkla mangalın yanına çömelmiş, sırtını tahta barakaya dayamış, düşüncelerini uzaklara bağlamıştı. 25 yaşlarında uzun boylu zayıf bir delikanlıydı. Mapushaneye sinmiş olan o düşkünlük psikolojisi yavaş yavaş onu da kucaklıyordu. Hapse düşeli 4-5 ay geçmemişti ama bir türlü alışamıyordu. Kendini enikonu kapıp koyuvermişti. Tencere kaynarken kapağın kenarlarından çıkan buğunun batan güneşin ışığındaki renk renk parıltılarını dalgın seyrediyordu. Bir aralık nizamiye kapısının yanındaki kocaman kampananın sesi duyuldu. Bu bahçe saatinin sona erdiğini, kapıların kilitleneceğini haber veriyordu. Dizlerine mıhlanmış sızıyı avuçlayarak yerinden kalktı. Bir iki defa gerindi, sonra yemek tenceresini içeri aldı. Akşamları hükümlüler koğuşa girmeden önce teker teker sayılır, sonra da kapının dışına büyük kol demiri takılarak kilitlenirdi. Sıcak gecelerde biraz nefes almak için pencerelerin önü kalabalıklaşır, alt ranzalarda yatanlar akşamları yukarı çıkarak gevezelikle oyunla vakit geçirirlerdi. O akşam herkes uyuduktan sonra Marco yanında yatan René Dupont ile uzun uzun dertleşti. Öteki de acı çekiyordu. Evliydi, bir çocuğu vardı. İkincisi de yoldaymış. Karısı 7 aylık hamileyken René hapse düşmüş. Sonra geride neler olduğunu, onların nasıl yaşadığını bilmiyor. Aylardır haber alamamış ve şimdi ölüm cezasına çarptırılmış. Siyasiler için mopushaneden dışarı haber yollamak, dışarıdan haber almak oldukça zordu. Ama onlar ne yapıp yapıp bunun çaresini bulmuşlar, nöbetçilerden birini Keskin Cemal'i haftalığa bağlamışlardı. Oğlan 2 günde bir gazete getiriyor, dünyanın gidişinden onları habersiz bırakmıyordu. Mopushaneye gizlice giren bu gazeteler, ceket, gömlek aralarında ciro edilerek birkaç saat içinde bütün hükümlüler tarafından okunuyor, sonra da çarçabuk yok ediliyordu. Keskin Cemal Hans'a bazen Almanca signal mecmuasını bile getiriyordu. Oradan öğrendiklerine göre Alman bombardımanları ile Londra allak bullak edilmişti. Hans bu çeşit haberlere son derece seviniyor ama komünistler işin farkına varmasınlar diye sevincini her vakit gizliyordu. Bunak Levi bu yıl 81. yaşına basmıştı. Bir sabah şafakla beraber uyanmış, ihtiyarlıktan pelteleşmiş vücudunu yataktan çıkararak ranzaların önündeki elbisesine konan tahta sıraya yerleştirmişti. Saçsız pırıl pırıl başında ince mavi damarlar görünüyordu. Çok fakir olduğu halde son derece şık giyinirdi. Kolalı yakası kirden simsiyah olmuştu. Ama beyaz gömlek üstüne papyon bağlamayı, altın çerçeveli gözlüğünü burnunun üstüne takmayı safsaklamazdı. Elleri bilekleri kir içindeydi. Çoğu zaman ceketinin yakasında yürüyen biti orta parmağının bir fiskesiyle yanındaki yatağın üstüne fırlatırdı. 21 yıla hükümlüydü. Yoksulluğuna, perişanlığına, açlığına rağmen uydurma asaletinden bir türlü vazgeçmiyordu. Koğuş kapıları açılınca Marco da kalktı, kağıt kırpıntılarıyla barakanın önünde küçük bir ateş yakıp kendine kahve pişirmeye çalışırken Bunaklev'i yanına sokuldu. "Günaydın Sayın Prens," dedi. "Sizden çok önemli bir ricada bulunacağım. Yalnız bunun tamamıyla aramızda kalacağına söz veriyor musunuz? Söyleyin bakalım. Ama söz veriyor musunuz? Evet. Bana da bir fincan kahve verir misiniz? Kahve içmeyi bilseniz ne kadar arzu ediyorum. Eğer imkan varsa beni ihmal etmeyin. Kenya'daki milyoner yengeme bir mektup yazıp birkaç yüz sterling istedim. Param gelince size takriben 100 sterling verebileceğim sanıyorum. Kabul ediyor musunuz?" Marco ihtiyarın durmadan yalan söylediğini, kendi kendine bir sürü rakamlar icat ettiğini biliyordu. Zaten Levi çoktan bunamıştı. Ama beyaz sivri sakalıyla herkesin sevgisini kazanmıştı. Marco gülümseyerek, "Sizin bana vereceğiniz 100 sterling uzakta. Halbuki şimdi bir fincan kahvenin değeri daha büyük," dedi. Öteki boynunu bükerek yalvardı. "Ne olur rica ediyorum, siz bir meleksiniz. Hatta iki meleksiniz, beni reddetmeyin." Marco gülerek ayağa kalktı. Onun kemikleri meydana çıkmış iskeletini ceketinin sırtından okşadı. "Kabul ediyorum," dedi. O zaman ihtiyarın yüzü güldü. Ceketinin yan cebinden çıkardığı alüminyum bardağını Marco'ya uzattı. "Size gelecek yaz Esterhazy ailesinden Ilona adında pek şeker bir kızı tanıtacağım," dedi. Marco'nun doldurduğu bardağın cebinde mendil niyetine taşıdığı pis bir bezle tuttu. Koğuşa girmek için ayaklarını sürüyerek kapıya kadar geldi. Pervaza tutundu, emekleyerek bacağının birini eşikten geçirdi. Vücudunu içeri alırken öteki ayağı eşeğe takıldı. Elindeki kahve bardağı ile koğuşun toprak zemini üstüne aniden yüzü koyun kapaklandı. Elindeki bardak baronun takunyalarının yanına kadar yuvarlanarak yan yattı. İhtiyarın yüzü yere yapışmış öylece kalmıştı. Gözlüğünün bir camı da kırılmıştı. Yanağından hafif hafif sızan kan, ağzından akan salyalara karışıyordu. Uyanan arkadaşlarından birkaçı ranzalardan atlayıp onu yerden kaldırmak istediler. Levi kendine malik değildi. Ağlamak istiyor ama sesi çıkmıyordu. Kendisini doğrulttukları zaman sol kolunun yerinden çıktığını gördüler. Canı adam akıllı yandığı halde bağıramıyordu. Acıdan yüzünü buruşturuyordu. "Kahvem, kahvem," diye sayıklıyordu. Uykusuzluk. Siyasiler koğuşuna iki kişi daha gelmişti. İkisi de düşkün kılıklıydı. Saçları birbirine karışmış, gözleri kan çanağına dönmüştü. Hele birisinin hiç yürüyecek hali yoktu, temelli bitkinleşmişti. Ekip başı maça beli onlara ranzaların üstünde bir köşe gösterdi. Yeni gelenler çevredekilere selam bile vermeden o köşeye gittiler. İkisinin de yatağı yoktu. Bir tanesi hemen büzüldü, başını tahtaya dayayarak sızıp kaldı. Öteki partal ceketini kendine yastık yaptı. Biraz sonra o da daldı. Koğuştakiler onlarla fazla ilgilenmediler. Yarım saat sonra yeni gelenler unutuluverdi. Akşam olup da mapuslar sayılacağı zaman gardiyan onlara uzaktan şöyle bir baktı. Sonra elindeki kağıda iki çizgi çekti. Gece ikisi de uyanmadı. Ertesi sabah olunca kimi mapuslar onların bu hali karşısında biraz meraklandılar. Ama ikisinin de göğsü inip kalkıyordu. Demek fazla tasalanacak bir şey yoktu. Öğleden sonra bir tanesinden hafiften bir kımıldama oldu. Başını sağa sola oynattı, kollarını iki yana açarak uzun uzun gerindi. Kafasını yavaş yavaş kaldırarak sağa sola bakındı. Hangi dünyada yaşadığını kavrayamayan, bulanık bir şaşkınlık içinde bakışlarını öteki mapuslar üstünde dolaştırdı. Sonra yattığı yerden doğrulup tahtanın üstüne oturdu. Öteki hala baygın yatıyordu. Koğuşun içinde akşama kadar süren türlü gürültüler, bağırışmalar, şakalaşmalar, itişmeler onu bir türlü uyandırmamıştı. Siyasilerden 101'lik Mustafa bir tanesinin kalktığını görünce hemen yanına sokuldu. "Geçmiş olsun hemşerim," dedi. "Pek yorgun bir halin var. Bu yıl hiç uyumamışa benziyorsun." Adam başını sallayarak esnedi. Ürkek, titrek bir sesle "Uyumadım," dedi. Sonra arkadaşını gösterdi. "Ben de uyumadım, o da." Birbirlerine bakıştılar. Mustafa bu yeni gelenin suratını pek beğenememişti. "Senin suçun ne?" diye sordu. Öteki gene esnedi. Onun sorduğunu umursamaz bir hali vardı, istemeye istemeye. Alamandan yana çalışmışız güya dedi. Çalışıp da ne yapmışın yani? Yani Alaman'ın hesabına laf etmişiz, Alaman demişiz. Şunu bunu yuttuğu gibi demişiz, burasını da eninde sonunda yutacak demişiz. Tabii yutacak, yalan laf mı? Sen gel de gözlüklüye anlat bakalım. Hangi gözlüklüye? Müdüriyette canım, birinci şubenin Ezrail'i var ya, işte o. Ha, başkomiseri diyorsun. Tabii ya. Zalimlik etti mi size de? Bana pek değil ama şuna adam akıllı zalimlik etti. Öldürmedi ve lakin bir o kaldı. Mustafa cebinden asker cigarası paketini çıkardı. Karşısındakine bir tane verdikten sonra "Arkadaşının suçu da seninki gibi mi?" dedi. "Aynı benimki gibi. Bir fark yok. Asıl lafı eden o. Onu da epey zorladılar mı? Bir öğreten varmış, bir para veren varmış diye kurcaladılar. Var mıymış? Vallahi orasını Allah bilir ama pek zannetmem. Velakin söylettiler birinin adını. Kimmiş bu? Pek bilmiyorum. Karışık bir adı var herifin. Alaman adı." Gülümsedi. Sonuca razı olmuş bir psikoloji içindeydi ama yapılanların haksızlık olduğunu söylemek istiyordu. "Benim," dedi, "bu işin cezasından pek korkum yok. Ama müdüriyetin içerisi dayanılır gibi değil. Şuna şu garibe." Uyan arkadaşına döndü. Acıyla onu seyretti. "Şu garibe yapmadıkları kalmadı," dedi. "İlkten iki gün iki gece uyutmadılar. Sorgu dediler, çağırdılar. Müttehimum dediler, çağırdılar. Müdür dediler, çağırdılar. Kitap gibi mazbata yazdılar. 50 kere imzalattılar. Kabul, kabul, kabul. Ama efendime söyleyeyim, o kör olası Alaman'ın adı bu oğlanı da yedi bitirdi. Hani söyle dediler, direttiler. Kaç para aldın dediler, direttiler. Belki de bilmiyorum dedi. O zaman polislerden bir konuşacak, gitsin uyusun az bir şey dedi, yatırdılar bizimkini. Ben de bitişikteydim hani, aradan bir çeyrek geçti, geçmedi. İki kişi dikildi kapıya, oğlana kalk bakalım hazırlık ifadesine imza koymamışsın dediler. Uyandırıp götürdüler. 10 dakika sonra geri gelip tekrar yattı. Ama bilir misin, fıkara hepten perişan olmuştu. 2 gün gözüne damla uyku girmemişti. Kafasına kor koma sızıverdi. Polisin içinde merhametlisi de var. Bizimkini uyusun diye bıraktı. Ama aradan bir cigara içimlik zaman geçmeden yine bir gürültü, tak tak kapı. Oğlan muşlalayarak uyardılar. Kalk çabuk kalk dediler. Bir şahit getirdik. Yüzleşeceksin dediler. Alıp götürdüler. Dönüşünde hali adam akıllı farklıydı. Yürümeye mecali kalmamıştı. Leş gibi attı kendini yere. Uykusuzluk çetin oluyor doğrusu. Makineden adam olsa böylesine çabuk sızmaz. Başını duvara dayar dayamaz içi geçiverdi. Doğrusunu diyeyim, 20 dakika olmadan bir daha geldiler. "Hişt, kalk," dediler. "O Alaman yakalanmış galiba. Sen tanırsın herifi. Gel bakalım," dediler. Bizimki bu sefer inliyordu. Sürüyerek götürdüler. Uzun lafın kısası, efendi cazıma söyleyeyim, bu mesele belki 20 kere sürdü. 10 dakikada bir kalk filanca gelmiş, kalk filanca gitmiş diyerekten uyutup uyandırdılar. Artık son seferinde oğlanı görmeliydim bir yol. Sapır sapır titriyor, ağlıyor, saçlarını yoluyordu. Sürüyerek götürüp sürüyerek getiriyorlardı. İlle de Alaman'ın adı Von Papel dedi, olmadı. Sonra bir tane daha Alaman adı dedi, o da olmadı. Son seferinde uyandırdıkları vakit saçından bir demet yolmuş, ağzına atmış. Zihnini temelli zayi etmiş, yanaklarından, kaşlarının üzerinden fışır fışır kan akıyordu. Bu sefer ayaklarından tutup sürdüler, Alaman'ın adını söylemişler. Bizim mazlum da basmış imzayı, ben zaten başından anlamıştım. Haydi git uyu demeleri yok mu mahsustan? Yani bir yol uyusun da uyaralım diyorlarmış. Ama 10 seferinden sonra uyanmak cehenneme düşmekten beter oluyormuş. Bağıramıyormuşsun ki sesin kurumuş, damakların bütün çatlamış. Gözlerinin bebeğine çivi soksalar razı olursun. Velakin o uyandırmak yok mu ya? Ölümün bir başka türlüsü. Delikanlı bunları anlatırken yanlarına öteki mahpuslarda toplanmışlardı. Hepsinin başından çeşit çeşit işkenceler geçmişti. Ama bu türlüsünü yeni öğreniyorlardı. Bitirim de Latola uşağına seslendi. "Koço, şu yeni gelenlere çorba ver," dedi. "Bir şey yemediler dünden beri." Sonra uykudan kalkana döndü. "Haydi," dedi, "arkadaşını da uyandır. Sıcak bir şey yesin. Parası varsa verir, yoksa olunca verir." Beriki elini uyuyanın üstüne doğru siper ederek, "Hiç," dedi, "sakın ha uyandırmayın. Uyandırılır mıymış? Çıldırır fukara. Zaten aklı tam değil, bir de günaha girmeyelim." Öteki kımıldamıyordu. Çorba tabaklarını Koço getirdi. Elinde 2 de kaşık vardı. Siyasiler şöyle biraz yana açıldılar. Koço kaşıklarla tabakları tahtanın üstüne bıraktı. Koltuğuna bir de tayın sık kıstırmıştı. Onu da ranzanın üstüne koydu. Mopusların meraklı bakışları altında dumanlar tüten çorba tabağının üstüne adeta yattı. Ekmekten kocaman bir parça kopardı, tabağın içine doğramaya başladı. Yan gözle de tahtaların üstüne boylu boyunca yatan arkadaşını süzüyordu. O sabah uykuda kimseye bir şey duyurmadan sessiz sedasız ölmüş olan arkadaşını. Parti lideri, 55-60 yaşlarında ihtiyarca bir adamdı. İlk getirdikleri gün onu tek kişilik odalardan birine kapadılar. Yanındaki odalara da suç ortaklarını teker teker kilitlediler. Birbirleriyle konuşmasınlar diye müdüriyet son derece sıkı tedbirler aldı. Öteki mahpuslar da bu yeni gelenlere sokulmaya pek cesaret edemiyorlardı. Çünkü bunlara siyasi diyorlardı. Siyasilere yaklaşmak, onlarla ahbaplık etmek insanı ipe götürür diye bir inanç vardı. Tek kişilik odalara kapatılan siyasiler müdüriyetin sürekli kontrolü altında tutuluyorlardı. Her birinin kapısına bir kağıt asılır, üstüne adamın suçu yazılır, resmi yapıştırılırdı. Yeni getirdikleri ihtiyarın kapısına da ertesi gün resimli kağıt takıldı. Adi hükümlüler ihtiyarın durumunu pek merak ediyorlardı. Pırpır Hamdi bir gün nöbetçilere görünmeden siyasilerin koridoruna sızdı. Usulca ihtiyarın küçük penceresine sokuldu. "Geçmiş olsun bey baba," dedi. İhtiyar yatağının üstüne büzülmüş, battaniyesini sırtına almış, oturduğu yerde sallanıyordu. Pırpır Hamdi'nin yüzüne uzun uzun baktıktan sonra "Sağ ol evladım," diye cevap verdi. "Senin için şöyle böyle diyorlar, aslı var mı?" "Ne gibi şöyle böyle?" "Yani sen siyaset karıştırmışsın." "Öyle diyorlar ama haza iftira." Pırpır Hamdi kapının üstüne yapışık kağıttaki yazıyı okumaya çalıştı. "Adı Lebip Kaynarsu, baba adı Hüseyin, memleketi Silivri, doğumu 1302. Tevkif tarihi 17 Ağustos 941. Suçu casusluk, orduyu isyana teşvik, taklibi hükümet, meclisi iskat, teşkilat-ı esasiye kanununun tagyir siyasi ricale suikast." Pırpır Hamdi bunu okur okumaz eli ayağı çözüldü. İhtiyara tek kelime söylemeden soluk soluğa koğuşa daldı. "Aman çocuklar," dedi, "Allah bizi korusun." "Neden ulan?" diye sordular. "Nedeni var mı be? Alaman ordusunu mapusa koymuşlar." "Nasıl Alaman ordusunu?" "Yani Alaman ne yapacaksa herif de onu yapacakmış. Mübarek silme suç." "Neymiş suçu?" "Bir tane iki tane değil ki be kardeşim. Ceza kanunu herifin kafasına asmışlar." "Yapmış mı bari?" "Yapmasa da lakırdısı yeter. Bir yazmışlar birader, okuyana nüzul iner. Herif odada öyle bir yatıyor ki gam kasevet yanından geçmemiş." "Ne yazmışlar kapısına?" "Ne yazmamışlar diye sor. Herif bir kere casusmuş, meclisi kuşatmış, makinelleri dizmiş, orduyu da ayağa kaldırmış, kanunlara da sövmüş, vermiş bombayı. Kaç ölü kaç yaralı var yazmıyor. Ama herifi yarın asarlar bana kalırsa." "Öteki odalarda yatanlar nenin nesiymiş?" "Suç ortakları." "Vay canına be. Ulan Hamdi, sen şunlarla iyi bir konuş bakalım. Gazete neye yazmadı bu işi acaba?" "Gazete yazar mı ulan? Sen gazete olsan yazar mısın? Siyaset işi, gevşek makbulenin manzaralarına benzemez. Adamı asarlar da arkasından 40 gün 40 gece düğün yaparlar." Pırpır Hamdi bir daha o yönlere sokulmaya cesaret edemedi. 3-5 gün sonra aklı eriklerden öğretmen Mümtaz ihtiyarın yönünü kolaçan etti. Nöbetçilerin dalga geçtiği bir sırada koridora daldı. Ufak pencereye sokuldu, adam yatağına sırtüstü uzanmış, gözlerini tavana mıhlamış, düşünceye dalmıştı. Öğretmen, "Şşt, buraya bak," dedi. İhtiyar yerinden fırladı. Korkulu bakışlarını ziyaretçisinin yüzünde dolaştırdı. Mümtaz ona cesaret vermek istedi. "Korkma," dedi, "ben de mapusum. Bir derdin var mı?" Adamın yüzü gülümsedi. "Var," dedi, "açım." "Yemek vermiyorlar mı?" "24 saatte bir tas bulgur. İnsan nasıl yaşar bununla?" "Senin suçun ne?" İhtiyar başını kaşıdı. "Vallahi suçum yok," dedi. "Ben siyasette uğraşır bir adam değilim. Eskiden uğraşırdım ama şimdi o tarakta bezim yok." "Neye yakaladılar seni öyleyse?" Adam derdini dökecek birini bulduğu için sevinmişti. Usul usul konuşarak anlattı. "Efendim, ben Deniz Meşrutiyet'te bir fırka kurmaya tasarlıyordum. O zaman böyle hareketlere cevaz da vardı. Tuttum, bir fırka programı hazırladım. Ama çeşitli sebeplerden bu programı tatbika fırsat bulamadım. Hadisat malum, programın metni evde kitaplar arasında duruyordu. Arkadaşlardan biri geçenlerde görmüş bunu, bana bir şey söylemedi. O programı yeni hazırladığımı sanmış, gidip polise ihbar etmiş. Benim tabii bir şeyden haberim yok. Mesele büyümüş, vali duymuş. Emniyet müdürünü çağırmış. Bir tertibat, bir ihzarat, sormayın. Hakkımda gıyabi tevkif müzekkeresi kestirmişler. Bir de evimi aramak için ruhsat almışlar. Vilayetin resmi sivil tekmil polisi, jandarması, inzibatı seferber olmuş. Atlılar şehrin kenar yollarını kesmişler. Kamyon şoförlerinden nüfus kağıdı ehliyet sormaya başlamışlar. Mahalli karakollara haber gitmiş. Ana caddelere devriye çıkmış. Beşlere tembihat yapılmış. Muhtarlar ikaz edilmiş. Kahvelerin kapısına taharriler dikilmiş. Ne o? Lebip kulunuzu arıyorlarmış. Bendeniz de yeni hayat berberinde oturuyordum. Dışarı çıkınca bir de ne göreyim? İki müfreze polis memuru tarafından kuşatılmamış mıyım? Yaka paça karakola, oradan da evime getirildim. Evin halini görmeyin efendim, didik didik etmişler. Fakirhanenin muşambaları sökülmüş. Pencere pervazlarından musluk taşına kadar her şey alt üst edilmiş. Kitaplar, mektuplar sepetlere doldurulmuş. Doğru emniyet müdürlüğüne, tahkikat, tetkikat, istintak, İstiçvap vesaire. Neticede buraya geldik. Vallahi azim bir kabahatim yok. Fırka filan kurmuş değilim. Bu programı ele geçirince ihbarın doğruluğuna kanaat etmişler. Evde bazı mektuplar da buldular. Bir başçavuş tanıdığım vardı. Onunla mektuplaşırdım. Orduyu isyana teşvik dediler. Eski bir harita buldular. Casusluk dediler. Küflü bir alt patlar buldular. Meclisi iskat dediler. Bazı sayfalarında notlar yazılı teşkilat-ı esasiye kanunu buldular. Hani acizane fikir ve görünüşlerimi not etmiştim. Mezkur kanuni tayire teşebbüs dediler. Yani efendim dediler oğlu dediler. Mümtaz merakla sordu. Canım bey babacığım, ortada hiçbir şey yokken insanı bu kadar renge boyarlar mı? Boyarlar evladım, boyarlar. Bu adamlar boyarlar, bu adamlardan korkulur. Bu arada benim de kusurum yok değil, hani var. Bende de kusur var ama benim kusurum hükümet devlet işi değil ki. Nasıl kusurmuş bu? Hususi bir mesele, tamamen beni alakadar eder. Peki öteki odalarda yatan arkadaşların ne yapmışlar? İşte onlar da benimle bir olup memleketi ele geçireceklermiş. Bir tanesi berber Ziya, pek zavallı bir şey. Ona zorla itiraf ettirmişler. Yani metazori söyletmişler. Sözde ben reisi cumhur olacakmışım. 6 numarada yatan başçavuş Ali'yi Erkan-ı Harbiye reisi yapacakmışım. 4 numaradaki Terzi Hidayet başvekili olacakmış. 3 numaradaki Bitli Kamil Emniyet Umum Müdürlüğü'ne gelecekmiş. 5 numarada yatan Manav Rüştü Maliye'ye geçecekmiş. 8'deki Hilmi Nafia'ya, 11'deki Hüsnü İktisada, 13'teki Ramazan Gümre'ye, 9'daki Şoför Tevfik Bayındırlığa oturacaklarmış. Görüyor musunuz insana nasıl iftira ediyorlar? Mümtaz koridorun sonunda bir ayak sesi duyunca tasalandı. Acele acele, sonra yine gelirim dedi, haydi geçmiş olsun. Ama ne ihtiyarın ne de ötekilerin semtine bir daha uğrayamadı. Suçlular çok sıkı bir çember altına alınmışlardı. Kimseyle konuşmamalarına son derece dikkat ediliyordu. Aradan aylar geçti. Duruşmaları başladı. Hayınlar haftalarca mahkemeye taşındı. Sonunda karar günü gelip çattı. Öğretmen Mümtaz da dahil olduğu halde herkes suçluların ölüm cezasına çarptırılacaklarına inanıyordu. Ama sonuç başka türlü çıktı. Karar günü mahkeme dönüşünde suçlular avaz avaz bağırıyorlar, yaşasın adalet diye haykırarak havaya zıplıyorlardı. Hem parti lideri hem de ötekiler toptan beraat etmişlerdi. Eşyalarını toparlarlarken kapılar ardına kadar açıldı. Öteki mahpuslar da onların odalarına serbestçe giriyorlar, yatak denkleri sarılırken battaniyeleri düzeltiyorlar, ipleri sıkıştırıyorlar, bahtiyar dostlarına yardım ediyorlardı. Mümtaz beraat edenlerden Terzi Hidayet'e sokuldu. Nasıl oldu bu iş yahu dedi. Nasıl olacak kardeşim, vallahi billahi günahımız yok. Adalet tecelli etti. Sizi ne diye aylarca burada tuttular? Bak gider ayak sana anlatıvereyim dedi. Öyle fırka mırka meselesi yok, hepsi zırva. Ama biz bu adamla doğrusunu istersen çok düşüp kalktık. Sebep de geçim meselesi. Herif hasta, yani kötü illete müptela. Eh bizde de metelik manevcut. Bütün mesele bu. Mümtaz ağzını açmış alık alık dinliyordu. Öteki devam etti. Hepimiz nafaka derdindeyiz be yahu. Siyaset bizim nemize. Eskiden biraz kafa tutanı Yemen valisi yaparlardı. Şimdi hükümet bir kıvılcımın üstüne bir fıçı su döküyor. Ben hükümete kızmıyorum. Kendime kızıyorum. A domuz kafa. Elindeki terzilik gibi bir zanaat varken ne diye başka zanaatın peşinde koşarsın? Oh olsun bize. 23. ayrımın sonu, sayfa 411.